Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin. 9. Ayrım. Nikahımız ertesi gün konsolosluğun rezidansında saat 5'te kıyılırken o kadar çok güldük ki ben bu evliliğin neşeli ve mutlu geçeceğine kani oldum. Şapkamı giyememiştim çünkü ben başında şapka, omuzunda şal taşıyabilenlerin takımında değildim. Şapka sürekli ya gözümün üstüne düşüyor ya arkaya kaykılıyordu. Kafam terliyordu. Konsolosluğa varamadan başımdan çıkarıp elime almıştım. İçeri girdiğimizde bir kenara bıraktım. Giderken de yanıma almayı unuttum üstelik. Nikahı konsolosluğun kendi değil, yardımcısı olan Yüksel Germen kıyacaktı. Eren'le ben masada Germen'in karşısına oturduk. Robin'le Yücel de masanın uçlarına karşılıklı oturdular. Yüksel Germen hayatında ilk kez nikah kıyacağı için biraz heyecanlıydı. Nikah kıyılırken söylenmesi gereken tüm o lüzumsuz lafları uzun uzadıya söylemeye çalıştı zavallı. Sonra da esmerliğinden dolayı Türk olduğunu sandığı Robin'e döndü. "Dediklerimi duydunuz, şimdi siz bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz?" diye sordu. Robin şaşkın şaşkın yüzüne bakınca söylediklerini tekrarladı Germen. Robin'den tıs çıkmadı. "Bu kez bir itirazınız mı var?" diye sordu. Sıkıntıdan yüzü kıpkırmızı olmuştu. Hepimiz gülmeye başladık. Eren, "Şahidim, ne dediğinizi anlayamıyor çünkü Türkçe bilmiyor," dedi. Yüksel Germen bu kez bize söylemiş olduklarını ıkına sıkına İngilizceye çevirip söyledi. Robin onayını verince Germen masanın öte ucunda oturan papyonlu, tweed ceketli sapsarı bir İngiliz oğlancığın "Daddy" diye kucağına tırmanmaya çalıştığı Yücel'e döndü. Yine İngilizce olarak söylediklerini tekrarladı. Yücel tıpkı Robin'in yaptığı gibi boş boş baktı. "Bir kere daha," söyledi Yüksel Germen. Yücel gözlerinde muzip kıvıltılarla "Ben Türk'üm," dedi. Bir kahkaha daha koptu salonda. Sinirleri bozulan Yüksel Germen hepimizden daha fazla gülüyordu. "Ama İngilizce bildiğim için bir de Türkçe söylemeniz gerekmiyor. Ben anladım. Nikaha şahitlik ediyorum. Bizim çılgın vazgeçmeden." "Pardon," dedi Yüksel Germen. "Yücel'in ne demek istediğini sadece ben ve Dinah anladık. İşte Eren'le nikahımız böyle kahkahalar arasında neşe içinde kıyıldı. Konsolos nikah sonrası şerefimize bir şampanya patlattı. Eşinin hazırlattığı düğün pastamızı kestik. Robin poz poz fotoğraflarımızı çekti. Birkaç fotoğrafta sırf onun hatırına şapkayı başıma geçirip poz verdim. Konsolosluktaki kutlamadan sonra Yüceller evlerine döndüler. Biz de Robin'in babası Mr. Washburn'in davetlisi olarak Oscar Wilde'ın Getting Married, Evleniyoruz adlı oyununu seyretmeye West End'e gittik. Oyundan çıkınca Eren, Park Line'da o zamanlar çok revaçta olan Annabelle's adındaki kulüpte yemek yemeyi teklif etti. Karı koca başbaylar Robin ve Maxine'le birlikte bu çok pahalı lokantada yemek yedik, dans ettik. Eren'e dans ederken hesabın altından nasıl kalkacağımızı sordum. "Herhalde Mr. Başbay hesabı bize bırakmaz," dedi. "En kötü ihtimalle bölüşürüz." Yemeğin sonunda gelen hesabı yaşlı bir kişi olması hasebiyle Mr. Başbay'ın önüne koydular. Eren elini uzatıp "Müsaade edin," dedi. Mr. Başbay hemen "Müsaade etmez mi?" Sırtımdan aşağı buz gibi bir ter indi. Nikah gecemin bir lokantanın mutfağında bulaşık yıkayarak geçmesi hesapta olmayan bir ihtimaldi. Eren'in kulağına eğilip "Yanımda sadece 20 pound var," dedim. "Ne yapacağız şimdi?" "Sen bana bir onluk ver, bahşişi ödeyeyim," dedi Eren. Şaşkın bakışlarımın arasında cebinden bir çek defteri çıkardı, çeki yazdı, benim uzattığım parayı bahşiş olarak bıraktı, çıktık. "Çekin karşılığı var mı?" diye sordum. "Halledilir," dedi Eren. "10 pound bahşiş verdiğine göre 100 pound ödemiş olmalısın." Dünyanın en ucuz düğün yemeğiydi. İstanbul'da olsaydık 6 değil 36 kişinin yemeğini ödemek zorunda kalırdım, dedi. İstanbul'da olsaydın babalarımız ödemeyi sana bırakmazlardı. Takma kafana bunları, dedi Eren. Kafasına hiçbir şeyi fazla takmayan bir Pollyanna karakteriyle evlendiğimi düşündüm pansiyona dönerken. Ben para konusunda ne kadar hesaplı kitaplıysam, borçtan ödüm koparsa kocam da aynı ölçüde hesapsız ve korkusuzdu. Ertesi sabah ilk iş biri annemle babama, biri Eren'in annesine, diğeri de babasına 3 telgraf yolladık. Evlendik, mutluyuz. 2 gün sonra öğle saatlerinde pansiyondan ayrılmak üzere Eren hesabı kapatırken İstanbul'dan bir telgraf geldi. Sevgili oğlum, evliliğinizde her ikinize de saadetler diliyorum, diye yazmıştı annesi. Dönüş yoluna bu telgrafın rüzgarında sevinçli çıktık. İstanbul'da sürpriz. İstanbul'a dönüşte doğruca Yeniköy'e geldik. Arabayı evin garajına park ettik. Bahçıvanla karısı valizleri yokuştan yukarı taşımamıza yardım ettiler. Kapıdan girince önümde uzanan antika eşyalarla dolu geniş salona baktım. Burası artık benim evimdi de perdelerinin dışında hiçbir eşyayı ben seçmemiş, yerleştirmemiştim. Bir önceki, hatta 2 önceki kuşaktan birilerinin zevkiyle döşenmiş ama artık bana ait olan salonun orta yerinde durdum ve etrafıma baktım. Evi gerçekten benim eylemek için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Birkaç parçanın yerini değiştirmek, rahat, geniş bir kanepe ısmarlamak, avizelerin parlak ışığından kurtulup yerlerine loş ışık veren ayaklı abajurlar koymak, kısacası bir saray odasını andıran salonu genç ve modern bir havaya sokmak için neler yapabilirim diye düşünürken, bahçıvanın karısı, "Bizim bir ölümüz var, bir haftalığına köye gitmek istiyoruz," diyerek yanıma geldi. Bahçıvanın karısı haftada birkaç gün evin temizliğini yapıyor ama yemek pişirmiyordu. Ne güzel diye düşündüm içimden. Yeni evlenmiş bir çiftin ayakları altında kimse dolaşmayacak. Sere serpe yaşayacağız evimizde. Harika. Elbette, dedim. Valizleri odanın ortasında bırakmış, bir şeyler yemek için mutfağa geçmiştik. Buzdolabı tam takırdı. Sadece bir sürahi su vardı içinde. "Eren, bu insanlar yemek yemez mi?" diye sordum. "Kimler?" "Bahçıvanlı ailesi. Onlar yemeklerini kendi katlarında pişiriyorlar. Bu katla hiçbir ilgileri yoktur. Musa sadece bahçeye bakar ve evi bekler. Bekçi o," dedi Eren. "Mutfakta yiyecek hiçbir şey yok. Çıkar, dışarıda yeriz. Yarın sabah alışveriş edersin." Eren yukarı kata çıktı. Yatağa uzandı, başucundaki telefondan ailesine, arkadaşlarına dönüşümüzü haber vermek için. Ben girişte duran valizi merdivenlerden yukarı çıkarmayı denedim. Ağırdı, kaldıramadım. Açtım, içinden kollarımla kucaklayabildiklerimi yukarı taşıdım. Geri kalanları taşımak için geri geldim ki kapı vuruldu. "Kim gelmiş olabilir?" diye seslendim Eren'e. "Açsana, ben telefondayım," diye geri seslendi Eren. Kapıya yürüdüm. Camın ardında birkaç kişi var gibiydi. Çocuk sesleri geliyordu. Kapıyı açtım. Aman ya Rabbi. Kapının önünde Dadı, Mete ve Ali. O kadar şaşkındım ki çocuklara sarılacağıma baka kalmışım. Ali ve Mete onlara uzattığım kollarımın arasından hızla geçerek evin içine doğru koştular. "Hoş geldiniz de kimden duydunuz geldiğimizi? Henüz yarım saat bile olmadı," dedim Dadı'ya. "Anneannenize her gün soruyorduk. Bugün geleceğinizi söyledi." "İyi, durmayın kapıda, girin," dedim. "Yok, ben hemen gidiyorum," dedi Dadı. "Siz yokken bana izin vermediler. Bir aydır evime gidemedim. Annesi dönsün, telafi ederiz," dediler. "Şimdi ben çocukları size teslim ettim ya, izne çıkıyorum. Babaanneleri de seyahate gitti. Badem badem mi nedir? Bir yere gidiyormuş banyolara. Siz de özlemişsinizdir zaten oğullarınızı. Haydi Allah'a ısmarladık," dedi sahte bir gülümsemeyle. "Çocukların eşyaları burada." Kadının basamaklarının dibinde bıraktığı valizi ancak o söyleyince gördüm. Valizi alıp eve soktum. 5-4 yaşını doldurmamış iki çocuk, Sevr vazolarının etrafında daireler çizerek koşuşturuyorlardı. Benim az önce açtığım valizin eşyalarını etrafa saçmışlar, onlara aldığım hediyeleri bulup çıkarmışlardı. Masaların üzerindeki beykoz camından şekerlikleri açarak ve kapaklarını çat diye kapatarak yiyecek bir şeyler arıyorlardı. Evde sudan başka hiçbir şey yoktu. Bir aydır hava aldırılmamış ev, rutubetli ve soğuktu üstelik. Eren evine evli olarak ilk adım atışının 20. dakikasında merdivenlerin tepesinde durmuş, hayretle aşağıdaki kargaşaya, ne yapacağını bilemeden şaşkın ördek gibi duran karısına ve karısının kollarını uçak pervaneleri gibi yanlara açmış, vın vın diye bağırarak koşuşan çocuklarına bakıyordu. İkinci evliliğim böyle başladı. İkinci bölüm. Bir sürpriz daha var. Mete ile Ali, Yeniköy'e sürprizli gelişlerinden itibaren Haziran başına kadar benimle kaldılar. Onları kapıda ellerinde valizleriyle bulmamın 10. dakikasında anneme telefon etmiştim. Anne, çocuklar evdeki antika vazoları tuzla buz etmeden hemen gel ne olursun. Ayşeciğim, döndünüz demek. Oh, ne iyi. Anne, biraz önce geldik eve. Daha valizleri bile açmadım. Dadı çocukları bana bıraktı gitti. Ne? Eren ne yaptı? Daha konuşamadım Eren'le. Yukarıda o. Seni arıyorum işte. Evin içinde deli gibi koşturuyor bizimkiler. Bilirsin torunlarını. Ayşe, kocan çocukları azarlayacak falan olursa sakın kızım. Her şeyin bir haddi var. Evliliğinin birinci gününde olacak iş mi bu? Ben seni bilirim. Sakın ters bir laf etme kocana. Sakın. Aynı akşam yataklı trenle binip ertesi sabah gelmişti annem. Sabah teyzemle birlikte çocuklara sahip çıkmışlardı. Özellikle de benim dergiye gitmem gerektiği günlerde. Allah'tan dergi düzene girmişti de eskisi kadar çok vaktimi almıyordu. Eren'in evde olduğu hafta sonlarında ise Sabahat teyzemi, annemi ve çocukları Volkswagen'ına tıkıştıran Bala eniştem, İstanbul'da plajı bulunan semtlerde Mete ile Ali'ye keyifli saatler yaşatıyordu. Dalgalı Deniz Kilyos'la Kumlu Deniz Florya ile böyle tanışmışlardı. Bazen de eniştemin çalıştığı şirketin Beykoz sahilindeki tesisine gidip vapurlu denize giriyorlardı. Onların keyfi yerindeydi ama çocuklar Haziran ayının ortalarında büyük adaya geçene kadar Filu köpeğin zinciri hiç çözülmemişti. Ali'yi ısırmasının bedelini ödüyordu. Eren'in annesi Londra'dan döndüğümüz günün ertesinde oğluyla beni Emirgan'daki Abdullah Efendi lokantasına götürmüş, bana Eren'in babasının ona evlenirken taktığı pırlantalı yüzüğü armağan etmişti. Yüzüğü görür görmez siz 1936 yılında mı evlendiniz diye sormuştum. Aa, nasıl bildin demişti. Çünkü yüzüğün tasarımı ve işçiliği 1936'da evlenirlerken babamın anneme taktığı broşla aynı. O da mı Saran'dan alınmış? Evet. Annem de bana evlenme armağanı olarak broşunu verdi. Böylece manevi değeri yüksek bir takımım oldu. Çok çok teşekkür ederim. 30'lu yılların yıldız kuyumcusu Saran'dı. Her ikisini de güle güle kullan kızım derken çok samimiydi yeni kayınvalidem. Tüm ailesi ve arkadaşları onu Koko diye çağırıyorlardı. Ben de öyle yaptım. Değerli bir hediye de dayımdan geldi. Ev kadınlığının her inceliğini çok iyi bilen Fethi Nur yengemle Suat teyzem, Fener yolundaki bahçeli evlerinde her işe koşuşturması için komşularının bekçisinin köyünden bir erkek çocuk getirtmişlerdi yıllar evvel. Durmuş o zaman 13-14 yaşlarındaydı. Bahçeyi sular, avluya hortum tutar, çarşı pazardan dönerken fileleri taşırdı. Zaman içinde Fethi Nur yengem Durmuş'a yemek, ütü, temizlik yapmasını da öğretti. Son gördüğümde askere gitmek üzereydi Durmuş. Ne çabuk büyümüş diye düşünmüştüm. Askerden döndüğünde iş arayan Durmuş'u dayım Yeniköy'e gönderdi. Ayşeciğim, Bu sefer de boşanacak olursan, Allah korusun, kayınvaliden geçen sefer gibi armağanımı alıp evine götüremesin diye sana canlı bir armağan yollamaya karar verdim demişti telefonda. Çok gülmüştük. Ben ne şanslı biriyim dayı. Suat teyzemle Feytunur yengemin rahle-i tedrisatından geçmiş birine emanet edeceğim evimi. Allah senden bin kere razı olsun demiştim. Durmuş bebekliğini bildiği çocuklarıma bile göz kulak olabilirdi icabında. Haziran sonunda Koko ve annesi yazı geçirmek için yeni köye taşındılar. Onları odalarını çiçeklerle donatarak karşıladım. Kayınvalidemle hiçbir sorun yaşamadık ama büyük anne Oyaz bana kök söktürdü. Zavallı kayınvalidem de annesinin yaptıkları karşısında mahcup oldu, arada kaldı. Eylül'ün ikinci haftasında onlar Nişantaşı'ndaki evlerine geçtikten sonra Eren'e önümüzdeki yaz büyükannenle aynı evi paylaşmayacağım dedim. Yaşlıdır, saygıda kusur etmeyeyim diye dişimi sıktım ama seneye onlar geldiği vakit biz bir otele çıkarız. Burası artık bizim evimiz dedi Eren. Büyükannem seni kabullenemediyse otele o çıkar. Kocamın beni o anda mutlu etmek için öyle söylediğini zannetmiştim. Fakat Koko ve büyükanne bir daha yazı geçirmek için yeni köye gelmediler. Ben sadece kayınvalidemle görüşmeye devam ettim. Koko ile annesinin kışlık evlerine dönmesinden sonra koca evde ilk kez yalnız kaldık. Havalar serinlememişti henüz. Çocukların odası hazırdı ama adadan ne zaman ineceklerse o zaman isteyecektim Mete ile Ali'yi. Mahkemenin tayin ettiği gün geldi. Haydi bakalım yollayın çocuklarımı diye tutturmanın hoş kaçmayacağını düşünmüştüm. Varsın kalsınlardı babaanneleri ve babalarıyla birkaç hafta daha. O mevsimde yeni köyde hayat sakin bir köyde yaşamaktan farksızdı. Eylül'le birlikte yapraklar kızarmaya, yazlıkçılar da kışlık evlerine dönmeye başlayınca deniz kenarındaki toprak yol tamamen bana kalmıştı. Peşime takılan sokak köpekleriyle birlikte artık beni tanımaya başlayan esnafla selamlaşarak, hal hatır sorarak uzun yürüyüşler yapıyordum. Tepelere uzanan dar yollarda bahçelerden kaçan kazlar, bazen bir horoz, ayaklarımın altında çıtırdayan sonbahar yaprakları, kapı diplerinde gerinerek uyuklayan miskin kediler eşlik ediyordu bana. O günlerin hayatımdaki son huzurlu dönem olacağını bilmişim gibi her dakikasının keyfini çıkarmaya bakıyordum. Ah ne kadar güzeldi her şey deniz kenarında. Tuz kokusunu içime çekerek, salınarak dolanırken. Ne çok zaman vardı okumak, yürümek için. Evi nasıl genç görünümlü bir havaya sokacağımı, çocukların odasını ne renge boyayacağımı ve derginin yanı sıra nasıl bir iş aramam gerektiğini düşünmek için. Koleje sor, mezunlar ofisinde mutlaka iş vardır demişti Sabahat teyzem. Teyze, sen emekli olunca yerine kim alındı? Senin yıllardır yaptığın işe talip olsam? Kolay değildir milli eğitimin bürokrasisiyle uğraşmak. Sen bence başka bir iş bak, kütüphaneye başvur mesela demişti teyzem. Bir iş bulmam şarttı. Eren de askerliğinin sonuna yaklaşırken iş aramaya başlamıştı. Kışın Yeniköy'de donmamak için eve kalorifer döşetecektik. Gündüzleri şömine yakarız, geceleri birbirimizi ısıtırız gibi romantik söylemlerle olacak gibi değildi. Çarşaflarımız, çamaşırlarımız rutubetten ıslanıyorlardı dolaplarda. Rüzgarın kuzeyden estiği günlerde evin içinde ıslık çalıyordu Poyraz. Mete ile Ali'nin üşütmesinden korkuyordum. Kalorifer şart olmuştu da nasıl ödenecekti? Ama biz hiç dert etmiyorduk bunları. İş bulacaktık, çalışacaktık, ödeyecektik. Yeter ki mutlu olalım. Dokuzuncu ayrımın sonu. Sayfa 80. Devamı 10. ayrımda.